Merhaba herkese. TV ekranlarına Kur'an'ın Yolunda programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Ramazan ayının 19. gününde 19. cüzden bazı başlıkları ön plana çıkardık. Onları sizlere aktarmaya hemen başlamak istiyoruz. TV ekranlarına hoş geldiniz tabii ki diyerek. Hocam şimdi şöyle bir özet geçeyim ben. 19. cüzde hangi surelerdeyiz? Furkan suresi zaten 18. cüzde başlamıştı. 21. ayetinden itibaren burada başlıyor ve 77. ayetine kadar yani tamamlanıyor 19. cüzde. Şuara suresinin tamamı 227 ayeti 19. cüzde yer alıyor ve Neml suresi başlıyor ve 55. ayete kadar da 19. cüzde yer alıyor. Ben hemen şu başlığı açmak istiyorum. Furkan suresinin 30. ayeti kerimesi. Hazreti Peygamber'in mahşerde şikayetçi olacaklarından bahsediliyor. Evet. Bir genel başlayalım. Bu ayette veririz. Hazreti Peygamber kimlerden şikayetçi olacak?
Şimdi Peygamberimizin ümmetiyle ilişkisi son derece sıcak.
Evet.
Müminlerle ilişkisini, bir takım yanlışlık yapmış olsa bile bazı sahabilerle nasıl diyaloglar yaşadığını, nasıl diyaloglar yaşaması lazım geldiğini öğreten bir takım ayetlerden biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den.
Evet.
İslam tarihinden de, hadis metinlerinden de buna dair bilgilerimiz var elbet. Bu bilgilere bakarak Peygamberimizin dünya hayatında mesela insanlar onun dediklerine itibar etmiyorlar diye son derece moralinin bozulduğu, hatta kendisine zarar verecek düzeyde sıkıntıya düştüğünü ayetlerden anlıyoruz. Hatta o bu konudaki ayetlerden biri bu 19. cüzde Şuara suresinin hemen 3. ayetinde yer alıyor. Şuara suresi 3. ayette. Diyor ki لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ neredeyse nefsini perişan edeceksin. Neredeyse kendini perişan edeceksin. Kendine neredeyse yazık edeceksin. اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ inanmıyorlar diye. Evet. Benzer bir ifade işte şeyde var. Keyif suresi 6. ayette var. İşte Fatır suresinin 8. ayetinde de var. Bunlar 3 tane ayettir. Böyle düşkün insanlara. Hatta yine bu surenin 52. ayetinde Kur'an-ı Kerim şöyle bir cihat kavramına bir ufak gönderme yaparak der ki işte sakın ha kafirlere itaat etme, aldırış etme. Kur'an sayesinde onlarla büyük cihadı yap deyip aslında cihadı her halükarda bir adam kazanma, insan kazanma faaliyeti olarak tanımlıyor Kur'an-ı Kerim.
Şimdi, bir dakika.
Onu söyleyeceğim.
Ona tekrar dair, geri dönecek misin?
Tabii.
Bu cihat döneceğim. Meselesi önemli çünkü büyük cihat ne demek yani?
Tabii onu anlatacağım.
Tamam.
Şunu söylemek istiyorum. İnsanlara o kadar düşkün oluşunun kodları mesela Kur'an'ın cihat kavramına verdiği, yüklediği anlamlardan da kaynaklanıyor. Yani savaşta bile kafiri size saldırıyorsa elbette kendinizi koruyacaksınız. Savaşta elbette savaşın gerekleri yapılacak ama o ortamlarda bile insanları öldürmeyi değil de mümkünse onları ruhen kazanmayı hedeflemeyi öğütler Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz de o istikamette ümmetine düşkün bir pozisyon ortaya koyuyor. Bu kıymetli bir nokta. Bu dünya hayatı için böyle ama. Tebük ziyaretinde bulunuyor.
Sefer değil miydi o ya?
Evet, Tebük seferinde bulunuyor. O yolda yaşadıkları bazı şeyler anlatılıyor. İşte Mekke dönemindeyken Taif'e gidiyor. Taif'te yaşadığı bir takım sıkıntılar var, işte taşlanıyor filan. Yani taşlanırken insan hani fiziksel anlamda bir eziyete uğrarken ne bileyim morali bozulur elbette. Hani söylemleri de değişebilir. Hani düşünceleri değişebilir. Yani sizin ayağınızı yarıyorlar. Ne bileyim başınıza sıkıntı veriyorlar. O zaman bile diyor ki Yani peygamberimize
bırakıyorsun diyor. Demiyor mu?
Yok, o başka bir yerde o. O başka bir yerde.
Taşlanmasında değil mi?
Taşlanmasında şöyle bir duası var. Diyor ki ya çok muhteşem bir dua. Herhalde bunu hiçbirimiz yapamayız yani. Yapmayız. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'rifun. Ya Rabbi şu benim kavmime hidayet et. Bilmiyorlar diyor. Bilmiyorlar. Yani Allah'ım bunları kahret. Bunları yerin dibine batır. Şimdi böyle beddua seansları var ya. Bugün de var yani. Onun gibi düşünmeyene böyle kahru perişaneyle filan, ya onun kahrolmasının sana nasıl bir faydası olacak ki yani? O iyi olsun ki sana da iyiliği dokunsun yani.
O yüzden ben biraz önce söyleyecektim, soruyu sordum ya, Hazreti Peygamber, peygamberimiz kimlerden şikayetçi olacak mahşerde, evet, diye. Evet. Ya soruyu sorarken bile biraz şey yaptım böyle. Ya bizim peygamberimiz etmez. Şikayet nasıl etmez ki, taşlandığı zaman bile Allah'ım hani onları cezalandırma, bilmiyorlar diye dua eden. Heh.
Dünya
bir peygamber
hayatında.
Evet.
İşte bu dünyada böyle. Ahirette ise durum değişecektir. Niye? Çünkü Allah peygamberine bu kitabı gönderdik. İnsanlar insanca yaşasınlar diye. Hayatın kodlarına dokunacak prensipleri var bu kitabın. Ve peygamberimiz bu kitabı anlatmak için, yaşamak için, tebliğ etmek için 23 yılını gece gündüz bu kitaba vakfetti. Bu uğurda bu kitabı tebliğ ettiği için pek çok sıkıntılar çekti. Daha ne olsun işte, Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Daha ne olsun yani. Bütün sevdiklerini orada bırakmak. Yani nasıl diyelim, 40 yaşına kadar peygamber değildi ama işte 53 yaşına kadar, 50 yaşına kadar orada yaşadı. 53 yaşına kadar Mekke'de yaşadı. Hatırası her şeyi Mekke'de. Ama orayı bırakıp Medine'ye göçmek zorunda kaldı. Son 10 yılını Medine'de yaşadı peygamberimiz. Hayatı hatıratı Mekke'de pek çok eziyetler çekmesine rağmen insanlar ona şu kadar sıkıntılar verdiği için Allah-u Teala onu oradan başka bir yere doğru göçme noktasında izniyle onu Medine'ye doğru hicrete gönderdi. Bu sure Mekke dönemi suresi olduğu için Mekke üzerinden bir şeyler anlatmak istiyorum. Ne oldu mesela? Mekke'de 40 yaşına kadar Mekkeli olan peygamberimiz, Mekkeli, Mekke'deki mesela Hilful Fudul diye bir teşkilat var. Peygamber olmadan önce oraya üyeydi peygamberimiz. Hilful fudul demek yani
ileri iyi gelenleri iyi davranıyor. Bir de bir şeyleri tartışmıyorlar. Entelektüeller grubu gibi değil mi? Ama yaşları çok büyük. Peygamber Efendimiz genç olmasına rağmen oraya giriyor.
Yok.
Bir kısmı doğru ama galiba.
Bir kısmı doğru ama hepsi doğru değil. Hilful fudulun kavram karşılığı faziletli, erdemli davranmaya yemin edenler demektir.
Tamam.
Hilf yemin, halefe yemin demek. Fudul faziletli davranmak. Yani Mekke'ye dışarıdan gelenlere iyi davranmaya yemin etmiş bir teşkilat. Erdemliler Teşkilatı diyelim. Ona üye peygamberimiz.
Ama yaşları büyük galiba.
Elbette
değil mi?
Yani böyle
genç yaşında bir, üye.
Yani böyle bir çetelesini bilmiyoruz ama nihayet elbette öyledir yani. Bir taraftan mesela Ficar savaşları var. Mekke'ye saldırıda bulunulursa Mekke'yi savunmak için savunma savaşları yapılıyor. Onlara da katılıyor. İşte ne bileyim, ona el emin diyorlar. Hazreti Peygamber Mekkelilerin gözdesi biri olmasına rağmen işte Ficar savaşları dediğimiz savaşlara gönüllü katılıp Mekke'yi savunma erdemi ortaya koymasına rağmen, sonrasında Mekkeliler ona el emin sıfatını vermiş olmasına rağmen, güvenilir olma noktasında Mekke'nin önde gelen, belki de en önde gelen siması diye kabul edilmesine rağmen, hatta Hacer-i Esved'i işte bir değişme yerinin değişmesi veya işte yerdeyken belli bir yere kaldırılmasıyla alakalı bir tartışma yaşanırken bunun bir büyük kavgaya dönüşmemesini sağlayacak şekilde çok akıllıca bir hakem uygulaması yapıp hiç kimseyi darıltmayan bir çözüm ortaya koymasına rağmen, yani onların sevdiği bir insan olmasına rağmen, peygamberlik göreviyle buluşturulunca ona karşı böyle derin bir öfke devreye girdi. Aslında Hazreti Peygamber Mekkeli olma noktasındaki iyilikleriyle anılmasına rağmen artık yönlendirici bir pozisyona, yani aktif iyi olmaya başlaması demek olan Risalet'te görevlendirilince Peygamberimize olmadık hakaretleri yaptılar. Aynı adamlar. Bildikleri, tanıdıkları, güvendikleri, esasında sevdikleri Abdullah'ın oğlu Muhammed'e Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed olunca tepki koymaya başladılar. Ona yalancı dediler, iftiracı dediler, büyücü dediler, büyülenmiş dediler, kahin dediler, şair dediler, mecnun dediler. İşte insanları atalarının yolundan saptıran adam dediler. Muallem dediler. Sana birileri bir şeyler öğretiyor, sen de onları gelip insanlara satıyorsun gibi. Böyle 8-10 tane başlıkta onu rahatsız ettiler. Fakat o her defasında onlardan bir kişiyi daha acaba nasıl kurtarırımın mücadelesine girdi. Ama dünya hayatında bu böyleydi. Sonra ahiret devreye gireceği zaman Allah-u Teala Peygamberimizin bir şikayetini dile getirecektir ki işte sorunuzun başında okuduğumuz, okumak istediğimiz ayet-i kerimede ona değiniliyor. Furkan suresi 30. ayette Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın mahşerdeki şikayetini dile getireceğini bize haber veriyor. Diyor ki ayette, Estağfirullah, ve kâle Resulü, Resul dedi ki, yani demiş olacak ki, ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmi, şu benim kavmim, ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Şu benim kavmim, bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Yani kendisinden hicret edilmiş halde bıraktılar. Yani kendisini yalnız bıraktılar.
Kur'an'dan uzaklaştılar.
Evet, Kur'an'dan uzaklaştılar. Şimdi bazıları diyorlar ki, bu ayette maksat inkarcıların Kur'an'dan uzaklaşmasıdır. Elbet öyledir. Tabii ki öncelikle öyledir. Çünkü Mekke'de Peygamberimize itibar etmeyen, iman etmeyen insanlar tabii hem Peygamberimizden hem Kur'an'dan ayrıldılar kendileri. Fakat burada kullanılan çok nefis bir kelime var. Yani bizi daha başka şeyleri de düşünmeye sevk eden bir kelime var. O da ayetin sonunda mehcura kelimesi kullanılıyor. Mehcur, hicret var ya, o kökten geliyor bu. Mehcur bırakılmak. Bunu terk edilmiş bırakmak şeklinde yorumlamayı doğru bulmuyorum. Niye? Eğer maksat o anlamda terk etmek olsaydı inne hadel Kur'ane metruka derdi Allah. Mehcura demezdi. Bu hecere köküyle alakalı bir anlam inceliğinin burada devrede olduğunu düşünüyorum. Hicret nedir? Hicret yani kavramsal olarak söylüyorum. Hicret
kötüden iyiye mi gitmek?
Olarak bir yerden bir yere gitmen, iyiye gitmen, bir yere evrilmek gibi algılanabilir. Ama kavram olarak hicret bizim 622 yılında Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye göçmesi demektir. Fakat bu Mekke'yi ebediyen terk etmek demek değildir. Yani o metruk kelimesi kullanılmayıp mehcur kelimesi neden kullanıldı onu anlamaya çalışıyorum. Peygamberimizin hicretinde ne vardı? Mekke'den Medine'ye göç vardı. Mekke'den Medine'ye göçtüler ama onların akılları hep Mekke'deydi. Yani bir daha Mekke'ye geri dönmeyi hep hayal ediyorlardı. Kasas suresinde Allah-u Teala 85. ayet olması lazım, bir yanlış yapmayayım, şöyle bir bakayım. Evet, Kasas suresi 85. ayette Allah-u Teala diyor ki innellezî ferada aleykel Kur'âne lerâddüke ilâ me'âdin. Seni o gideceğin yere Allah mutlaka döndürecektir diyor. Yani o hicretten hemen önceydi Kasas suresinin indirilişi ama oraya bir daha geri döndürüleceği ifade ediliyor. Ona önceden haber veriliyor. Nihayetinde hicret etmek bir yolculuğa çıkarken aklı geride kalmak demektir. Buradan geliyorum şimdi yine okuduğumuz ayete. Bu Kur'anlar, bu kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Yani şeklen ondan tam kopmadılar ama onu bir taraftan da yalnızlığa terk ettiler. İslam alimleri demişler ki Kur'an'a inanmamak onu mehcur bırakmaktır. Yani yalnızlığa terk edilmiş bırakmaktır. Kur'an'a iman etmesine rağmen Kur'an'ı okumamak onu yalnızlığa terk etmektir. Kur'an'ı okumasına rağmen onu anlamamak onun anlamını yalnızlığa terk etmektir. Okuyup anlamasına rağmen Kur'an'ı yaşamamak onu hayatında terk edilmişliğe bırakmak demektir. Biz mehcur kelimesinin bu anlam dünyasıyla irtibat kurduğumuz zaman burada Kur'an'dan tamamen irtibatını kesmeyi değil de hani Kur'anlı da olmuyor, Kur'ansız da olmuyor algısıyla bakıldığında insanların yanlarında Kur'an var. Yani şöyle diyeyim, evlerinde Kur'an var, ellerinde Kur'an yok. Satırlarda Kur'an var, sadırlarda Kur'an yok. Yani gönüllerde Kur'an olmayınca hayatta da Kur'an olmuyor. Kur'an bir şeyle onlara seslendiği zaman adamın başı nevri dönüyor. Hiç itibar etmek istemiyor. Bu tür kendini Kur'an'ın ellerine teslim etmeyen kim varsa, ister inanan olsun, ister inanmayan olsun. İnanmayan zaten terk edilmişliğinin, imansızlığının elbet hesabını öbür tarafta verecektir. Ama inanmasına rağmen Allah'ın kitabını önüne alıp o kitabın istediği gibi hayatını dizayn etmeyenler de korkarım ki bu şikayetten paylarını alacaklardır. Dilerim biz o tür paylamada muhatap kılınanlardan olmayalım.
Hocam yine biraz önce ben araya girecektim. Siz hani oraya detaylı girelim dediniz. Cihat, evet, kavramı. Hı. Yine 19. cüzde Furkan suresinin 52. ayeti. Hı. Kafirlere boyun eğme, bununla Kur'an'la onlara karşı büyük cihadı gerçekleştir.
Evet.
Büyük cihat ne demektir? Cihadın büyük küçüğü ortası var mıdır?
Var.
Cihat kavramını da bir konuşalım.
Konuşalım. Çok da isabetli olur. Bir teknik bilgi vereyim önceden böyle bir dakikalık.
Lütfen.
Kur'an-ı Kerim 114 sure. Hı hı. 6236 ayet.
Hı hı.
Bu 114 surenin 90 tanesi Mekke döneminde indi. 24 tanesi Medine döneminde indi. Bu Mekke döneminde indirilen sureler Kur'an'ın yaklaşık 1/3'üdür. Belki biraz da fazlasıdır. %30'u aşağı yukarı Medine döneminin sureleridir. Bu Mekke döneminde indirilen surelerde kullanılan kavramların bir kısmının anlamı Medine döneminde daha geliştirilmiştir. Mekke döneminde kullanıldığı anlamlar biraz farklıdır. Medine döneminde kullanılan manalar biraz farklıdır.
Neden farklı? Coğrafya değişmedi de mekan ve insanların sosyolojisi mi değişti?
Değişti, evet. Şartlar değişti.
Sosyolojik bir
değişiklik var. Yani şimdi Mekke...
O zaman hocam şimdi de sosyoloji daha farklı ya, o yüzden mi bazen bazı anlamlar geliştiriliyor?
Evet. Olan anlamlardan yenileri tercih ediliyor. Hmm. Yeni anlam vermiyoruz biz. Olanlardan
anlam
tercih
aynı
ediyoruz.
Ama bugünün olaylarıyla sosyolojisiyle iliştirmeye çalışıyoruz.
Aynen öyle. Tamam. Güne getirmeye çalışıyoruz yani. Şimdi diyelim ki cihat kavramı.
Hı hı.
Şimdi bu cihat kavramı hem Mekke dönemi surelerinde geçiyor hem Medine dönemi surelerinde geçiyor. Mekke dönemi surelerinde şimdi millete sorsanız cihat nedir diye, bir cihatçı kesim vardır. Onlar cihat demek kafa göz kesmek demektir. Onlar başka bir şey düşünmezler yani. Kendileri gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımazlar. Onlar için varsa yoksa kendileri vardır. Başkalarının hayat hakkı yoktur. Onlar cihadı da böyle insan eksiltme faaliyeti olarak görürler. Ama bu kavram Mekke dönemi surelerinde de geçiyor. Mekke döneminde Müslümanların böyle fiili bir savaşından söz edilemez. Çünkü Mekke'de henüz devletleri yoktur. Zaten güçleri yoktur. Boykota tabi tutulmuşlar. Aç bırakılmışlar. Sefil bırakılmışlar Mekke'de. Onların böyle savaşabilecek ne ortamları var ne mecelleri var. Hiçbir şeyleri yok yani. Medine'ye geçmişler. Ama bu kavram Mekke döneminde de geçiyorsa bileceğiz ki bu savaşmak anlamında kullanılmıyor.
Peki şöyle diyemez miyiz? Sadece savaşmak anlamında kullanılmıyor.
Mekke'de,
savaşmak anlamında da kullanılabilir ama başka
anlamda. O Medine'de işte.
Tamam.
O Medine'de devreye girecek. Mekke'de savaş anlamı yok.
Tamam.
Ne anlamı var? Bir, ayetleri söylüyorum. Bir, Ankebut suresinin 69. ayetinde fedakarlık yapmak demektir cihat kavramı. Ankebut 69. ayette. Mesela
zorlamak.
En'am suresinin 109. ayetinde var gücünü ortaya koymak anlamında geçer bu kelime. Bu iki. Üç, yine Ankebut suresinin 8. ayetiyle Lokman suresinin o ayet numarasını söyleyeceğim. Lokman suresinin 15. ayetinde zorlamak anlamında kullanılıyor.
Ankebut.
Ankebut.
Orada da zorlamak.
8'de zorlamak. Hı hı. Lokman 15'te de zorlamak, evet, anlamına geliyor. İşte En'am 109'da var gücünü ortaya koymak anlamına
Maide
geliyor.
Maide 53'te de var güç.
Maide'de de var. Şeyde de geçiyor.
Tövbe 79, Nahl 38, Nur 53, Fatır 42. Bunların hepsi bütün gücünü ortaya koymak demişsiniz.
Evet. Yani yeminlerinde var güçlerini ortaya koymak demek.
Bu arada
demek
ben
yani
bunları hani hocanın kitabından okuyorum yine. Hocaya destek verdiğim yerler de hocanın kitabından metinler. Yani yok, ben bunları bilmiyorum yani, hani onu söyleyeyim de.
Yok yok.
Hani hocam komik bir görüntü ondan olmasın ya, siz sanki bana danışıyormuşsunuz gibi bir şey. Ben bunu açığa kavuştum. Ben hoca kendi kitabındaki ilgili yere danışıyor yani, evet, öyle söyleyeyim. Buyurun.
Ben o ayetlerin hepsini sıralayabilirim de hani birer tane hiç olmasa söyleyeyim. Evet. Çünkü başka söyleyeceklerim de var. Şimdi bu üç tane anlam kelimenin kök anlamı. Hani içtihat yapmak derler ya. Hmm. Müctehit derler mesela. İşte bu kelime aynı kökten geliyor bu. Ne demek? Fikir üretmek değil mi? Beyin çabası ortaya koymak demek. Hı hı. Ama şimdi bizim okuduğumuz Furkan suresinin 52. ayetinde Allah Kur'an ile onlarla büyük cihadı yap diyor. Yani demek ki Kur'an'ı anlatmak asıl cihat bu. Hı. Bu kelimenin bağlamından, geçtiği bağlamdan hareketle aldığı anlamlardan biri de Kur'an'ı anlatmaktır. Üstelik cihadın büyüğü olarak Allah bunu tarif ediyor. Kur'an'ı anlatmak en büyük cihattır.
Yani onların kalplerini fethediyoruz.
Evet,
buradan
onu kazanıyoruz.
Kalplerini kazanıyoruz.
Evet, onu kazanıyoruz. Adamı kazanıyoruz yani. Hı-hı. Öbür türlü cihadın Medine dönemi surelerinde geçen manası ise açılan bir savaşa karşı savunma savaşı yapmaktır. Cihadın elbette savaş anlamı da vardır. Hı-hı. Ama bu anlam Medine dönemindeki ayetlerde devreye girer. Ve burada da maksat savunma savaşı yapmaktır. Kendisini savunmak insanın hakkıdır elbette. Hatta bir savaştan dönerken Peygamberimizin şöyle bir şey dediği rivayet ediliyor. Raca'tu minel cihadil asgari ilel cihadil ekberi. Yani biz küçük cihattan, savaştan dönerken savaşa küçük cihat diyor. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Çünkü büyük cihat Kur'an'ı hayatta uygulama faaliyetidir. Şimdi bizim yaptığımız da bu Ramazan boyu, bugün 19. programıyla kardeşlerimize sesleniyoruz. Kur'an'ı anlatıyoruz. İşte bizimki asıl cihat bu. Büyük cihat bu. Bir Müslümanın öncelikle, özellikle yapması gereken hem bunu anlatmak hem de dinleyenlerin anlamasını sağlayarak hepimizin bu kitabın gerçeklerini pratik hayata aktarmamız.
Biz de buna ortak oluyor muyuz yani?
İnşallah bütün ekip.
Hadi inşallah.
Kameramanlardan
vesile olan herkesten tabii Allah razı olsun diyelim. Şimdi cihat dediniz de bunu, evet, Kur'an'ı anlatmak. Asıl evet, işte savaştan döndüklerinde küçük cihadımız bitti, büyük cihadımız başladı demiş, evet, sahabeler falan.
Peygamberimiz.
Yani. Hazreti Peygamberimiz. Evet. Ondan sonra o zaman şu da cihat oluyor mu? Kişinin nefsiyle savaşı da cihattır.
Elbette, elbette.
Yani hani anlatamıyorum. Ben Kur'an bilmiyorum, tebliğ edemiyorum ya da bir kişiye bir bunu anlatmak ve bunun konuda bilgilendirmek hakkında bir faydam dokunamıyor ama en azından kendi nefsimi terbiye etmek için gayret gösteriyorum, zorlanıyorum. Allah'ın verdiği kurallara, kaidelere uymaya gayret gösteriyorum gibi çabalarda bir cihat,
evet,
nitelendirilebilir.
Elbette, hiçbir tereddüdümüz yoktur.
Pekala.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederim
ben
o zaman.
Teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Aslında burada benim değinmek istediğim, hocamla da tabii yayınlardan önce bu programa çok ummalı bir hazırlık yaptık. İstişarelerimiz sonucunda Furkan suresinin 63 ve 67. ayetleri arasında
77. 63 ve 77. ayetleri.
Oo, 63. 14 ayet mi okuyacaktık,
evet,
orada? Paylaşalım. Çok ben
açlık
de
şu ama. Rahmanın has kulları.
Evet. İşte Rahman'ın has kullarının özellikleri.
Evet.
Çok güzel orada gerçekten.
Orada 15 tane başlık var.
26. sure hangisiydi Şuara. Hocam? Şuara suresinde 192-196 arası. Hani Kur'an'a nedir? Göre Kur'an'ın tarifi.
Yani Kur'an'ı herkes tarif ediyor ama.
Kur'an kendini nasıl tarif
en
ediyor?
En kıymetli tarif Rabbimizin yaptığı evet, tariftir. Bu da Şuara 192 ila 196. ayetlerdedir. Kardeşlerim okusunlar.
Bir de Şuara suresinde 224. Kur'an'ın şairliğe bakışı.
Evet.
Hazreti Peygamber'e de şair diyorlardı vesaire dediğinizde oraya da girecektim ama cihat konusuna girmek istedim süreden dolayı. Ağzınıza sağlık efendim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın yine TV100 ekranlarında görüşünceye dek hoşçakalın.